Ayrım 29. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 253. Müdürümüz, yeni başkanın kuzeni olan Monsenyör Lopez Leras aracılığıyla Atlantik kıyısına yapılacak bir eğitim gezisi için yardım bulmak amacıyla bir temsilciler grubu oluşturdu. Söz dinlemez saçlarıma ve çalı gibi bıyığıma çeki düzen vermem şartıyla neden beni de bu gruba dahil ettiğini bilmiyorum. Öbür davetliler başkanın tanıdığı olan Guillermo Lopez Guerra ve yenilikçiler neslinden cesur konulara el atan ünlü bir şair olan Laura Victoria'nın yeğeni Alvaro Ruiz Torres'di. Laura Victoria Leras'ın da sahibiydi. Başka bir seçeneğim yoktu. Cumartesi gecesi Guillermo Granados yatakhanedekilere bir roman okurken 3. sınıftan bir berber çırağı bana bir asker tıraşı ve tango bıyığı yaptı. Haftanın geri kalanında bu yeni tarzım nedeniyle hem yatılı hem de gündüzlü öğrencilerin alaylarına katlanmam gerekti. Başkanlık sarayına girme düşüncesi bile kanımı donduruyordu. Ama yüreğim yanılıyormuş bu konuda. Orada iktidarın gizemlerinin karşılaştığımız tek göstergesi göklere yaraşır bir sessizlikti. Halılar ve saten perdelerle kaplı girişte kısa bir süre bekledikten sonra üniformalı bir asker bizi başkanın odasına götürdü. Leras Camargo fotoğraflarına pek benzemiyordu. İngiliz gabardininden kusursuz bir takımın içindeki üçgen omuzları, çıkık elmacık kemikleri, parşömen solgunluğu, karikatüristlerin pek hoşuna giden yaramaz çocuk dişleri, hareketlerindeki yavaşlık ve elini uzatırken dosdoğru insanın gözünün içine bakması beni etkiledi. Başkanların nasıl olması gerektiği konusunda ne gibi bir fikre sahiptim anımsamıyorum ama hepsinin onun gibi olduğunu sanmıyorum. Zamanla onu daha iyi tanıdıkça her şeyden çok yolunu şaşırmış ve boşa harcanmış bir yazar olduğunu kendisinin bile bilemeyeceğini fark ettim. Müdürün sözlerini gözle görülür bir ilgiyle dinledikten sonra birkaç uygun yorumda bulundu ama 3 öğrenciyi dinlemeden bir karar vermedi. Bizi de aynı şekilde dikkatle dinleyip müdüre davrandığı saygı ve sevimlilikle davranması hoşumuza gitti. Son 2 dakika şiirden nehir gemiciliğinden daha iyi anladığını ve kesinlikle daha çok ilgilendiğini anlamamız için yeterliydi. Bize tüm istediklerimizi verdikten sonra lisenin 4 ay sonraki kapanış törenine katılmaya da söz verdi. Gerçekten de en ciddi hükümet olaylarından birine katılıyormuş gibi bu sözünü yerine getirdi ve şerefine sahnelediğimiz komediye kimsenin gülmediği kadar güldü. Dönem sonu partimizde ise aslında farklı bir imge sunarak sanki öğrencilerden biriymiş gibi eğlendi ve içki dağıtanlardan birine çelme takmak için ayağını uzatmak gibi bir öğrenci muzurluğu yapmaktan kendini alamadı. Neyse ki adam tam zamanında fark etti durumu. Ders yılı sonu kutlamalarının bayram havası içinde 5. yılın tatilini ailemle geçirmeye gittim. Bana ilk söyledikleri kardeşim Luis Enrique'nin 1 yıl 6 ayı ıslah evinde geçirdikten sonra eve dönmesiydi. Çok mutluluk verici bir haberdi bu. Kardeşimin iyi huyluluğu beni bir kez daha şaşırtmıştı. Bu tutukluluk için hiç kimseyi suçlamıyor ve orada yaşanan talihsizlikleri ele avuca sığmaz bir neşeyle anlatıyordu. Hapis olduğu sıradaki düşüncelerinin neticesinde annemle babamın onu iyi niyetle ıslah evine gönderdiklerine kanaat getirmişti. Ancak psikoposun koruması bile onu gündelik hapishane yaşamının zorlu deneyimden koruyamamış ama bu kardeşimi yozlaştıracağına karakterini ve mizah duygusunu zenginleştirmişti. Dönünce ilk işi Sucre Belediye Başkanı'nın sekreterliği oldu. Bir süre sonra belediye başkanı ani bir gastritten şikayet etmeye başlayınca biri ona pazara yeni çıkan büyülü bir ilacın reçetesini vermiş. Alka-Seltzer. Belediye başkanı ilacı suda eriteceğine normal bir hap gibi yutmuş ve bir mucize eseri midesindeki aşırı köpürmeden boğulmamış. Bu şoku bir türlü atlatamayınca kendine 1-2 gün tatil vermiş ama politik nedenlerde resmi yardımcıların hiçbirinin vekilliğini yapmasını istemediğinden bu görevi kardeşime bırakmış. Bu karambolde daha reşit bile olmamış Luis Enrique, belediye tarihinin en genç başkanı unvanını kazanmıştı. O tatilde beni gerçekten rahatsız eden tek şey, bizimkilerin yüreklerinin derininde gelecekten beklentilerini kesinlikle benim üzerime kurmuş olmalarıydı. Bir tek ben bunun boş bir hayal olduğunu biliyordum. Babamın yemekte öylesine söylenmiş havasında ettiği bir iki cümle, ortak kaderimiz hakkında konuşacak çok şeyimiz olduğunu gösterdi bana. Annem de bunu doğrulamak istermişçesine bastırıyordu bir yandan. İşler böyle giderse er ya da geç Kataka'ya dönmemiz gerekecek. Ama babamın ters ters baktığını görünce düzeltti bu söylediğini. Ya da her nereyeyse. Böylece açıklığa kavuştu her şey. Yeniden başka bir yere taşınma fikri ailede yavaş yavaş zemin kazanmaya başlıyordu. Bunun nedeni de moral olsun diye mekan değiştirmek değil, çocuklar için daha olanakları bol bir gelecek yaratmaktı. O zamana kadar içinde bulunduğum bozguna uğramış ruh halini kasabaya, insanlarına ve hatta aileme bağlayarak teselli buluyordum. Ama babamın dramı, insanın isterse her zaman bir suçlu bulup suçu kendi üzerinden atabileceğini bir kez daha gösterdi bana. Benim havada hissettiğimse çok daha ağır bir şeydi. Annem yalnızca 6 aylık erken doğumunun etkilerini bir türlü atlatamayan en genç oğlu Jamie'nin sağlığıyla ilgili görünüyordu. Günün çoğunu hüzün ve feci sıcağın baskısı altında yatak odasında oğluyla birlikte hamamda yatarak geçiriyordu. Onun ihmalinin etkileri evde sezilmeye başlanmıştı. Kardeşlerimin başında bir büyük yoktu sanki. Yemek saatleri öylesine gevşemişti ki acıkan bir şeyler atıştırıyordu. Gördüğüm en evcil adam olan babam günlerini eczanesinden meydanı izleyerek tüketiyor, akşamları bilardo kulübünde hararetli maçlar yapıyordu. Öyle bir gün geldi ki artık bu gerilime daha fazla dayanamadım. Kendimi çocukluğumda hiç yapamadığım gibi hamağa annemin yanına attım ve evin havasında soluk alıp veren bu gizemin ne olduğunu sordum. Sesinin titrememesi için derin bir soluk alıp bana yüreğini açtı. Babanın başka bir kadından çocuğu var. Sesinde sezdiğim rahatlamayla ona bu soruyu sormamı nasıl bir kaygıyla beklediğinin farkına vardım. Olayı kıskançlıktan falcılık yaparken öğrenmiş, bir hizmetçi heyecanla eve gelip babamı telgraf ofisinde telefonla konuşurken gördüğünü söyleyince annem durumu anlamış. Kıskanç bir kadının daha fazlasını bilmesine ihtiyaç yoktur. Köydeki tek telefondu ve ancak önceden yazdırılarak uzun mesafe konuşuluyordu. Ne kadar bekleneceği önceden belli olmadığı gibi konuşmanın dakikası da o kadar pahalıydı ki ancak çok önemli telefonlar edilirdi. Ne kadar basit olursa olsun her konuşma meydan ahalisinin kulaklarını dikmesine neden olurdu. Sonra babam eve dönünce annem hiçbir şey söylemeden onu cebinden çıkardığı mesleği kötüye kullanma gerekçesiyle yapılmış bir şikayetle ilgili olarak mahkemeden gelen belgeyi yırtana kadar izlemiş. Boş bulunduğu bir anda babama telefonda kiminle konuştuğunu soracak fırsatı kollamış. Soru öylesine ani gelmiş ki babam o anda gerçeği söylemekten başka çıkar yol görememiş. Bir avukatla konuşuyordum. Bunu zaten biliyorum demiş annem de. Benim ihtiyacım olan senin hak ettiğim açıklıkla bana olanı biteni kendi ağzından anlatman. Annem sonradan hiç farkına varmadan açmış olabileceği Pandora'nın kutusundan korkuya kapıldığını itiraf etti. Babam anneme gerçeği söylemeye cesaret edecekse bu ya onun zaten her şeyi bildiğini sandığı için ya da gerçekten gerçeği söylemeye ihtiyacı olduğu içinmiş. Öyle de olmuş. Babam hakkında muayenehanesinde iğneyle morfin yaparak uyuttuğu bir hastaya tecavüz etmekten suç duyurusu yapılmış. Parası olmayan hastalara bakarak kısa süreler harcadığı dönemden kalma unutulmuş bir dava olsa gerekmiş. Ama hemen onurunu kurtarmış babam. Bayıltma ve tecavüz öyküsü düşmanlarının ona kurduğu bir komploymuş. Ama çocuk onunmuş ve kadın normal şartlar altında hamile kalmış. Annem için bu skandalı bertaraf etmek kolay değildi. Çünkü çok güçlü biri, kendisi gölgede kalıp bu oyunun iplerini ellerinde tutuyordu. Farklı zamanlarda bizlerle yaşamış, herkesin çok sevdiği Abelardo ve Carmen Rosa örnekleri vardı. Ama onlar babamın annemle evliliğinden önce doğan çocuklarıydı. Yine de annem hem kinini hem de kocasının sadakatsizliğinin ve yeni bir çocuğun varlığının acı ilacını yutmak zorunda kalarak tecavüz öyküsünün aslı astarı olmadığı kanıtlanana kadar konu komşuya karşı babamla omuz omuza mücadele verdi. Sonunda aileye barış geri döndü. Ama bu kez de yine aynı bölgeden babamın kendi çocuğu olarak nüfusuna geçirdiği başka bir kadından olan bir kız çocuğunun berbat koşullarda yaşadığına ilişkin el altından haberler geldi. Annem kavga ve varsayımlarla zaman kaybetmedi ve kızı eve getirebilmek için mücadele verdi. Babamın evlilik dışı çocukları ortaya çıktığında Mina da aynısını yapmıştı dedi fırsattan istifade. Ve hiçbir zamanda pişman olmadı. Böylece kendi gayretiyle konu fazla dallanıp budaklanmadan çocuğun getirilmesini sağladı ve o da zaten kalabalık olan ailemize karıştı. Kardeşim Jamie, başka bir kasabanın şenliklerinde erkek kardeşimiz Gustavo'nun eşi bir oğlanla karşılaştığında tüm bunlar geçmişte kalmıştı. Bu oğlan tecavüz davasına neden olan çocuktu. İyi yetiştirilmiş ve annesi tarafından şımartılmıştı. Ama annem evde hali hazırda 11 kişiyken onun da eve gelip bizimle birlikte yaşaması için elinden ne geldiyse yaptı. Daha sonra da onun bir meslek sahibi olmasını ve yaşamda kendi yolunu bulmasını sağladı. Anneme onun kadar kıskanç bir kadının böyle davranmasının beni şaşırttığını söylediğimde bana o zamandan beri bir elmas gibi sakladığım bir cümleyle yanıt verdi. Benim çocuklarımın damarlarında akan kanın aynısı orada burada sürünemez. Kardeşlerimi yalnızca tatillerde görebiliyordum. Her yolculuktan sonra onları tanımak ve hafızama yeni birini daha yerleştirmek pek kolay olmuyordu. Vaftiz adımızdan başka bir de günlük kullanım kolaylığı açısından bize konulan adlarımız vardı. Bu da nedense bir kısaltma değil, daha sıradan bir takma ad olurdu. Beni doğduğum andan itibaren Gabriel'in Guayra kıyısında uydurulmuş sıra dışı bir kısaltması olan Gabito diye çağırmışlardı. Ben her zaman vaftiz adım Gabito'ymuş da Gabriel onun kısaltmasıymış gibi hissettim. Azizler takviminin kaprisleriyle aklı karışan biri bana neden ana babaların çocukları takma adlarıyla vaftiz edip bu meseleyi kolayca çözüme kavuşturmadıklarını sormuştu. Annemin bu liberal tavrı iş iki büyük kızı Margot ve Ayda'ya gelince değişiyor, onlara karşı babamla inatçı aşkı arasında ninemin ona uyguladığı baskıcı tavrı ve ciddiyeti sergilemeyi seçiyordu. Annem başka bir kasabaya taşınmak istiyordu. Bavullarını hazırlayıp yola düzülmesi için bunu iki kez duyması gerekmeyen babamsa bu kez çekinceli davranıyordu. Bana bu taşınma meselesinin gerçek nedeninin büyük kızlarının aynı adı taşıyan iki farklı adamla yaşadıkları aşklar olduğunu itiraf etmeleri zaman aldı. Rafael, bana bunu anlattıkları zaman gülmeme engel olamayarak onlara zamanında yaşadıkları korku romanını hatırlattım. Annem, aynı şey değil dedi. Tıpkısının aynısı diye ısrar ettim. İyi dedi boyun eğerek. Aynısı ama şimdi bir kere de ikisi birden. Annem söz konusuysa ne mantık işe yarardı ne de varsayımlar. Ayrıca annemlerin bunu nasıl öğrendikleri de bir muamma. Çünkü ablalarımın ikisi de durum fark edilmesin diye ayrı ayrı önlemler almışlardı. Ama tanıklar en akla gelmeyecek kişilerdi. Çünkü ablalarım masumiyetlerine güvenerek birkaç kez küçük kardeşlerini yanlarına almışlardı. En şaşırtıcı olansa açık açık olmasa da aynen dedem Nikolas'ın kızına gösterdiği pasif direnişle babamın da bu ava karışmasıydı. Ayda Rosa bir basın görüşmesinde, bir partiye giderdik ve babam aniden gelir, Rafael'ler oradaysa bizi eve götürürdü diye açıkladı. Ablalarıma ne gezmeye ne de sinemaya gitmeleri için izin veriyorlar ya da ancak yanlarına onları gözden yitirmeyecek birini katarak gönderiyorlardı. Her ikisi de romantik randevularına gidebilmek için işe yaramaz bahaneler icat ediyorlar. Ama bu kez de görünmez bir hayalet işlerini bozuyordu. Onlardan daha küçük olan Ligia, casus ve ispiyoncu olarak kötü bir üne sahipti. Ama kız kardeşler arasındaki kıskançlığın sevginin başka bir şekli olduğunu öne sürerek kendini temize çıkarıyordu. O tatil süresince annemle babamı dedemle ninemin hatalarının aynılarını tekrarlamamaları için ikna etmeye çalıştıysam da beni anlamamak için hep karmaşık nedenler öne sürdüler. Bunların en korkuncu da Pasquinlerdi. Bunlar en ilgisi olmayan ailelerin bile gerçek ya da hayali, korkunç sırlarını ortaya koyan, imzasız postalanan ve her defasında skandal yaratan mektuplardı. Bunlarda gayrimeşru çocuklardan, utanç verici ihanetlerden, yatakta sapkınlıklardan söz edilirdi. Aslında kimsenin bilmediği şeyler değildi Pasquinlerde söz edilenler. Herkesin daha karmaşık yollardan çoktan öğrenmiş olduğu dedikodulardı bunlar. Kağıtlarda ne kadar gizlenirse gizlensin, bir biçimde dedikodusu yapılmayan ya da er geç meydana gelmeyecek olan bir olaydan söz edilemezdi. Kurbanlarından biri, insan kendi pasküvisini kendi yaratır demişti. Annemlerin öngöremediği, kızlarının kendilerini onların kullandığı yöntemlerin aynısıyla savunacaklarıydı. Margot'u eğitimi için Monteria'ya gönderdiler. Ayda da kendi isteğiyle Santa Marta'ya gitti. İkisi de yatılıydı. Tatil günlerinde her zaman onlara eşlik edecek biri ayarlanırdı. Ama onlar ne yapar eder, uzaktaki Rafael'lerle haberleşecek bir yol bulurlardı. Annem kendi ana babasının başaramadıklarını başardı yine de. Ayda yaşamının yarısını bir manastırda geçirdi. Ne kederi ne de zaferi tadarak kendini erkeklere karşı güvencede hissedene kadar orada yaşadı. Margot ile birlikte geçirdiğimiz, onun toprak yediğini fark etmesinler diye benim büyükleri gözlediğim çocukluğumuzun anılarıyla bağlıydık birbirimize. Sonunda herkes, özellikle de ona en fazla ihtiyacı olan Chucky için ikinci bir anneye dönüştü ve son nefesini verene kadar onun yanında kaldı. Annemin o mutsuz zihin yapısının ve evdeki gerilimlerin ülkenin o sıralarda yüzeye çıkmamış korkunç çelişkileriyle ne kadar uyumlu olduğunu ancak bugün fark edebiliyordum. Başkan Leras yeni yıldaki seçimleri ertelemek zorunda kalmıştı. Gelecek karanlık görünüyordu. Lopez'i alaşağı etmeyi başaran muhafazakarlar ardılıyla ikili bir oyun oynamaktaydılar. Bir yandan tarafsızlığı için onu pohpohluyorlar, bir yandan da iktidarı ikna yoluyla ya da zorla ele geçirmek için içten içe eyaletteki anlaşmazlıkları körüklüyorlardı. Sucre şiddete karşı aşılıydı sanki ve o zamana kadar meydana gelen bir iki olayında politikayla ilgisi yoktu. Bunlardan biri, bandonun nefesi çalgılarından birini çalan herkesin sevgilisi Joaquin Vega'nın öldürülmesiydi. Akşamın yedisinde sinemanın girişinde çalarlarken düşman bir akrabası müziğin basıncıyla şişmiş boğazını kesince adamcağız yere düşüp kanamadan ölmüş. İkisi de kasabanın çok sevilenlerindenmiş. Doğrulanmasa da aralarında bir onur meselesi olduğu tek açıklamaydı. O sırada ailem kardeşim Rita'nın doğum gününü kutluyormuş ve kötü haberin gelişiyle saatler öncesinden hazırlanan partinin tüm tadı kaçmış. Çok daha önce olan ama kasabanın ortak belleğinden silinemeyen öbür düello ise Plinio Balmaceda ve Dionisiano Barrios arasındaydı. İlki eski ve saygıdeğer bir aileden gelen dev gibi hoş bir adamdı ama içkiyi fazla kaçırınca başını belaya sokardı. Aklı başındayken bir beyefendi havasında ve zarafetindeydi. Ama içince hemen silaha davranan ya da hoşuna gitmeyenlere karşı belindeki at kırbacını kullanan bir zorba olup çıkardı. Polis bile ondan uzak durmaya çalışırdı. Her içtiğinde onu eve sürüklemekten yorulan ailesi de bir süre sonra işi şansa bıraktı. Dionisiano Barrios ise tam tersiydi. Utangaç, horlanan, şakadan hoşlanmayan ve ağzına içki koymayan bir adamdı. Plinio Balmaceda ezik büzük tavrıyla ilgili hoş olmayan şakalarla kışkırtana kadar kimseyle sorun yaşamamıştı. Bir gün yoluna çıkıp da canı öyle istediği için kırbacıyla yüzünü kesene kadar Balmaceda'yı görmezden gelmek için elinden geleni yapmıştı Barrios. Bu olay sırasında Dionisiano birden utangaçlığını üzerinden atmış, kambur sırtını dikleştirip kendisine sataşan zorbaya silahını çekmiş ne yazık ki. Ani bir düello olmuş ve iki adam da ağır yaralanmışlar. Ama ölen Dionisiano'ydu. 29. ayrımın sonu. Sayfa 262.